Ayrım 10, sayfa 121. Düzmece Mustafa isyanları. Şehzade Mustafa öldü ama arkasından en az 5 kişi "Ben Şehzade Mustafa'yım" diye isyan çıkardı. Şehzadenin katlinden kısa bir süre sonra Varna'nın üst kısmındaki Dobruca'da ortaya çıkan bir kişi sultanın kaçmayı başaran oğlu olduğunu iddia etmişti. Şehzadeye benzerliği ve cesaretiyle etrafına Rumeli eyaletlerinden 14 bin sipahiyi toplamayı başardı. Nibolu ve Silistre taraflarında bulunan Şeyh Bedrettin'in yolunu izleyen dervişler de Düzme Mustafa'nın davasını desteklediler. Sokullu Mehmet Paşa ve Pertev Paşa Yeniçeriler ile üzerine yürüdüler. Padişahın yaklaştığı Sokollu komutasında kuvvetlerin de üzerlerine geldiğini haber alınca asiler arasında ihtilaf çıktı. Birbirleriyle mücadele ederken yetişen birlikler Düzme Mustafa'yı yakaladı. Düzme Mustafa ve ileri gelen adamları İstanbul'da çengele geçirilerek öldürüldü. O sırada Edirne'de bulunan Şehzade Beyazıt'ın isyanı bastırmakta ağır davranması, isyanın onun tertiplediği dedikodularının çıkmasına sebep oldu. Bu durum Kanuni Sultan Süleyman'ın oğluna olan güvenini sarstı. Bunun yanında 1557'de Anadolu'da yine Şehzade'nin annesi Çerkez asıllı olduğu için Çerkezler tarafından desteklenen ve Şehzade Mustafa olduğunu iddia eden bir Düzmece Mustafa daha ortaya çıktı. Aralarından Şah Tahmasp'ın oğlunun da bulunduğu Safeviler onun davası için savaşıyorlardı. Düzmece Safevilerin yardımı ile sözde babası Sultan Süleyman tarafından kısa bir süre önce fethedilen Şirvan'ı ele geçirdi. Ancak önemli bir netice alamadı. Sultan Süleyman'ın taht konusundaki endişelerini sadece 1566 yılına kadar yeniden ortaya çıkan Düzmece Mustafa'lar canlı tuttu. 1564'te farklı bölgelerde iki Düzmece Mustafa ortaya çıktı. Bir üçüncüsü 1565 Haziran'ında idam edildi. Şehzade Beyazıt isyanı. Şehzade Cihangir, Nahçıvan seferi sırasında ağabeyi Mustafa'nın öldürülmesinden duyduğu üzüntüden dolayı Halep'te ölmüştü. Şehzade Cihangir'in ölümüyle Kanuni'nin hayatta iki oğlu kalmıştı. Anneleri Hürrem Sultan olan bu iki şehzadeden biri 1524'te doğan Selim, diğeri ise 1526'da doğan Beyazıt'ti. Bu iki kardeş mizaç itibariyle birbirlerine tamamen zıt karakterdeydiler. Şehzade Selim içkiyi, eğlenceyi seven, mülayim bir yapıya sahipti. Şehzade Beyazıt ise tam tersine cengaver, edip ve iyi bir siyaset adamıydı. Yeniçeriler ve annesi Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahtın en büyük varisi olarak onu görüyorlardı. Şehzade Beyazıt de kendisini ağabeyinden daha üstün ve tahtın varisi olduğu inancındaydı. Şehzade Beyazıt'ın Düzmece Mustafa isyanı sırasında ağır kalması nedeniyle isyanın tertipçisi olarak görülmesiyle Kanuni oğlunu cezalandırmayı düşündüyse de Hürrem Sultan'ın araya girmesiyle bu fikrinden vazgeçti. Şehzade affedilerek Kütahya valiliğine gönderildi. Şehzade Beyazıt ağabeyi Selim'i kendisine ciddi bir rakip olarak görmüyordu. Şehzade Beyazıt ilk iş olarak eskiden beri bu konuda teşviklerini gördüğü ve bir zamanlar lalası olan Mustafa Paşa ile bağlantı kurdu. Lalasına çok güveniyordu. Ancak Lala Mustafa Paşa bu sıralarda Şehzade Selim taraftarıydı. Kütahya'ya gittiği sırada Şehzade Beyazıt saltanatı ele geçirmesi konusunda teşvik etmesi de sinsi planının bir parçasıydı. Lala Mustafa Paşa bir mektup yazarak Şehzade Selim'in sarhoşluğundan, devlet idaresindeki kabiliyetsizliğinden bahsedip eski efendisine sadakatini arz etti. Kendisi için düzenlenen bir komplodan asla şüphelenmeyen Şehzade Beyazıt'ı bu mektup çok cesaretlendirmişti. Ağabeyi Selim'e bir mektup göndererek onu mücadeleye davet etti. Mektubun yanında başörtüsü, peştemal ve yün eğirmek için kullanılan aletler de göndermişti. Amacı ağabeyini isyana zorlamak, dolayısıyla büyük ağabeyi Mustafa'nın akıbetine uğratıp tahtın tek varisi olarak kalmaktı. Şehzade Selim kardeşinin aşağılayıcı mektubunu ve hediyelerini alınca durumu babasına bildirdi. Lala Mustafa Paşa'nın ikili oynaması kardeşleri iyice birbirine düşürmüş, Kanuni Sultan Süleyman'ın Beyazıt'a karşı zaten tereddütlü olan güvenini iyice sarsmıştı. Tam bu esnada Şehzade Beyazıt'ın en büyük destekçisi olan annesi Hürrem Sultan'ın ölümü Şehzade Beyazıt'ı tamamen yalnız bıraktı. Kanuni Sultan Süleyman durumun daha kötüye gitmemesi için şehzadelerin sancaklarını değiştirmenin en doğru hareket olacağını düşündü.
Her birinin haslarına 300 bin akçe zam yaparak Şehzade Selim'i Konya'ya, Şehzade Beyazıt'ı da Amasya'ya nakletti. Ayrıca geçimsizliklerine devam ederlerse her ikisini de tahttan mahrum bırakacağını ve tahtı kız kardeşinin oğlu Osman Şah Bey'e vereceğini söylediği rivayet edilir. Şehzade Selim derhal babasına mektup yazarak teşekkürler ettikten sonra yeni görev yerine gitti. Şehzade Beyazıt ise babasının tehdidine pek aldırış etmedi. Yer değişikliğini de tepkiyle karşıladı. O bu tayini kendisine bir hakaret olarak kabul ediyor ve sancağından ayrılmak istemiyordu. Ancak başka çaresi olmadığı için cennetten cehenneme yolculuk olarak nitelediği yolculuğuna başladı. Şehzade Beyazıt yolda çok ağır ilerliyordu. Ankara'ya geldiğinde babasına bir mektup yazdı. Mektupta kendisinin babasının kulu olduğunu, saygıda kusur etmediğini, buna karşın ağabey Selim'in sarhoş, gittiği her yerde kadınlarla gönül eğlendiren birisi olduğunu, kendisini sancağından uzaklaştırmanın Selim'in kendisine tercih edilmesi demek olduğunu ve bunun da adaletli bir padişaha yakışmayacağını, böyle bir hakarete maruz kalmaktansa ölmeyi yeğleyeceğini, hiç olmazsa Ankara'da kalmasına izin vermesini rica ediyordu. Kanuni Sultan Süleyman oğlunun mektubuna cevap vermeyerek şehzadeyi bir an önce sancağına ulaştırması için 4. vezir Pertev Paşa'yı gönderdi. Oğulları arasında ayrım yapmadığını göstermek için de 3. vezir Sokullu Mehmet Paşa'yı Şehzade Selim'in yanına gönderdi. Şehzade Beyazıt'ın planları tutmamış, babasını ağabeyine düşman etmek isterken kendisine düşman etmişti. Babasının gönderdiği mektuba cevap vermemesi şehzadeyi iyice çileden çıkarttı. Durumun tamamen kendi aleyhinde olduğunun farkındaydı. Bu yüzden yol boyunca yanına Yevmli adı verilen çok sayıda paralı asker topladı. 21 Aralık 1558'de Amasya'ya ulaştı. Ancak orada da asker toplamayı sürdürdü. Kanuni Sultan Süleyman, Şehzade Beyazıt'ın topladığı askerleri dağıtmayı başaramayınca Şehzade Selim'e haber göndererek asker toplamasını istedi. Sokollu Mehmet Paşa'yı da onun yardımına gönderdi. Bu esnada Şehzade Beyazıt'ın sancağından çıkmasını isyan kabul ederek katli için fetva istedi. Şehzade Beyazıt, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi ve bazı din adamlarının verdikleri fetvalarda padişahın itaatinden çıkıp kaleler ele geçiren, halka mal satıp cebren alan ve asker toplayan bir asi olarak suçlanıyordu. Kendisi için verilen fetvayı öğrenen Şehzade Beyazıt artık bu işten dönüş yolu olmadığını anladı. Yaklaşık 30 bin adamıyla Amasya'dan Konya'ya doğru ilerledi. Kardeşinin üzerine geldiğini gören Şehzade Selim derhal durum babasına bildirerek yardım istedi. 30 Mayıs 1559'da Konya'da yapılan savaşta Şehzade Beyazıt kahramanca savaşmasına rağmen mağlup oldu. Birlikleri dağılınca süratle savaş alanından kaçarak Amasya'ya geri döndü. Yanına oğulları Osman, Orhan, Mahmut ve Abdullah'ı alarak 7 Temmuz'da Amasya'dan ayrılıp İran'a doğru yola çıktı. Şehzade Beyazıt'ın yenilgi haberi, aksi bir durumda Anadolu'ya hareket etmek için ordusuyla Üsküdar'da bekleyen babasına ulaştı. Şehzade Beyazıt kaçarken babasına bir mektup yazmış ve Amasya Müftüsü Muhittin Cürcani ve Vaiz Hayrettin İcadi'yi de babasını ikna etmeleri için aracı olarak göndermişti. Ancak aracılar af isteklerinden bir sonuç alamadıkları gibi Şehzade'nin mektubunu da Lala Mustafa Paşa tarafından ele geçirilip padişaha ulaşmadan imha etmişlerdi. Kanuni Sultan Süleyman, Doğu eyaletleri sancak beylerine sınırları aşmadan ölü veya diri şehzadeyi yakalamaları için fermanlar gönderdi. Şehzade Beyazıt hızla ilerliyordu. Sınırı aşmak üzereyken yaşadığı bir zorluk sırasında Erzurum valisinden yardım gördü. Sınırda kendisine yetişen bir kızım Osmanlı kuvvetlerini yendikten sonra İran'a sığındı. Padişahın emrine itaat etmeyip şehzadeye yardım eden Erzurum valisi Ayaz Paşa idam edildi. Şehzade Beyazıt İran'a vardıktan sonra babasına bir mektup daha yazdı ancak bu son mektubu Kanuni'ye ulaşmadı. Yalvarma ve binlerce yanıp yakıcı niyazdan başka o kullarını iltifatlandıran ve başını yukarı kaldıran padişahın çinkoya benzeyen ayak topraklarına yüz sürdükten sonra bağlılık eserleri gösteren kullarının arzı budur ki. Eğer o lütfü ve insaniyeti halkı ve alemi kuşatan müşfik ve adil Şehinşah Allah rızası için. Bu şevk gösteren arzulu kullarının macera ve olayından, şiddet alametlerinden sormak lütfedilir ve uygun görülürse, her ne kadar dilin söyleyişiyle ifadeye imkan ve kalem ile yazmaya yetenek ve güç yoksa da, rahatsızlık sebebi olmaması için bu değersiz mutluluk arsasından kısa bir şekilde küstahça beyan olunur. Bundan önce Allah'ın takdiri ve nefsin düşüncesizliği ile ortaya konulan hatamızın özürü için devletli ve saadetli padişahımın mübarek ayaklarına birkaç kez bağlılık mektuplarıyla adamlar gönderip, alemin tavaf ettiği lütfundan af ve merhamet talebi ve şefkat ricasında bulunup, ihsan haberini umarak beklemekteydim. Bu sırada kardeşim Selim Han, Vezir Mehmet Paşa ve Rumeli Beylerbeyi ile gelip, ülkede olan diğer beyler ve askerler etrafımızı kuşattı. Zarar vermeyi kastettiklerinden Amasya'da durmaya kesinlikle imkan olmadığı gibi başka bir yere gitmeye de güç yoktu. Yüce Allah'tan başka dayanağım ve sığınacak yerim kalmadığından zorunlu olarak kalkıp oğullarım Orhan, Osman, Mahmut ve Abdullah kulcağızlarını yanımıza alıp asker yetişmeden olur da lütfu ve insaniyeti çok olan devletli padişahımdan af ve lütuf, merhamet ve şefkat müjdesi gelir diye umarak sırf gelecek askerlerden biraz uzaklaşmak için Tokat tarafına çekildik. Oraya kadar bir haber gelmedi. Askerin yetişmesine 2-3 menzil kaldı. Aralıksız yürüdük. Basmayı kararlaştırdıkları kesin olup gerektiği için çaresiz Erzurum tarafına yönelindi. Sınıra yaklaşıldığında Erzurum Beylerbeyi mektup ve adam gönderdi. Benim devletli ve saadetli padişahıma isyan ve taşkınlığı olmayıp saadetli ayağının toprağına yalvarış mektupları göndermiştim. Galiba yollar açılmış olduğundan gelmedi. Askerler her tarafından üzerime saldırdığından tedbir olarak bu tarafa geldim. Sen de durumumu, bağlılığımı ve boyun eğdiğimi eserleri adalet olan eşiğe arz ediver diye rica elediğimde, o da arayı düzeltmek dine ve devlete uygundur. Ola ki fitne ve ümitsizlik aradan giderile diye arz etmeyi taahhüt etti. Kulunuza da haber gelinceye kadar beklemek düşüncesiyle Pasin sahrasına varıldı. Saadetli padişahım ve sultanımın merhamet ve şefaati haberini beklemek üzereyken ansızın Diyarbakır, Karaman ve Sivas Beylerbeyi kaçınılmaz kaza gibi yetiştiler. Erzurum Beylerbeyi'nin söz verdiği üzere arz etmesine engel olup onu da kaldırdılar. Van kulları ve diğer buldukları askeri toplayıp ansızın bu kulunuzu basmak için üstüme hücum ettiler. Yüce Allah'ın yardımıyla zorunlu olarak kalkılıp yine uzaklaşmak için dağlara çekildik. Meskün mahallelerden ayrıldık. Akşam karanlığı çöktü. Büyük dağlara, sarp geçitlere ve vadilere uğradık. Yabancı vilayet özellikle karanlık içinde nereye ve ne tarafa gidildiği bile bilinemeyip, karanlıkta top gibi sabaha kadar sersem ve düşkün halde dolaştık. Sınırsız sıkıntı ve sonsuz zahmetle ertesi ikindiye kadar serseri bir şekilde gidildi. Ola ki arkamızda olan askerler dönmüş olalar diye bir yerde konaklamaya niyet edildi. Kurtulmak üzereyken asiler gibi olup yetişip yine ulaştılar. Bu kulunuz yine karşılık vermeyip kalkıp önlerinden çekildim. 3 gün 3 gece aralıksız kovalayıp alemlerin Rabbi Allah bilir nice yerlerde pusuya düşürmek, başka hazırlıklarla o askere türlü zarar ve ziyan vermek mümkünken iş çıkmaz yere gitmesin diye halkımıza savaş için izin verilmedi. Hemen oradan ileri çıkıp savaşanların zararlarını gidererek önlerinden savulup bu şekilde ister istemez Saat Çukuru'na kadar kovaladılar. Orada Saat Çukuru hakimi olan Şahkulu Sultan durumu bildiğinden yanında olan askeriyle karşılamaya gelip Revan adlı kasaba yanındaki çayıra kondurarak Şah'a arz elediler. O da bazı hanlar ve sultanları tayin ederek onları hediyelerle karşılamaya gönderdi. Revan'dan kalkıp Nahçıvan'a, oradan Tebriz'e geldik. Birkaç gün orada kalınıp sonra Kazvin'e vardık. Şah ile buluşmak gerekti. Şimdi benim devletli ve saadetli padişahım ve sultanım, ben kulun Amasya'dan kalktığımızda bu diyara kasten ve kendi irademle gelmedim. Hiçbir zaman aklıma da gelmemişti. Ancak o beyler, ben kulunuza ve yakınlarım olan kulcağızlarınıza göz göre göre zarar vermek kastıyla üzerime musallat oldular. Asla arkamızdan ayrılmayıp zorla saadetinizin gölgesinden sürüp bu gurbet diyarlara düşürüp açık bir zulüm ve büyük bir haksızlık ettiler. Osmanoğullarından değil Adem devrinden beri bir kişiye bu olmuş değildir. Eğer sınırdan içerideyken yetişselerdi ve başlarının korkusundan yüce fermanınıza uyup ulaşsalardı ne söylenirdi? Uygunluğu vardı ama sınırdan dışarıda olup Yüce Allah'ın yardımıyla zafer kazanamayacakları açık ve bilinir iken tedbir faydasız, bizi kaldırıp peşimize düşüp Saat ülkesine kadar kovalayıp yabancı memleketlere düşürüp avare ve serseri cümle alem içinde bu şekilde aşağılamaya ve perişan etmeye sebep neydi? Ne diyelim? Bu konunun ödülünü padişahımın tam lütuf ve merhametlerine havale eyledim. Umulur ki saadet göstergesi zatlarına layık olan her ne ise yerine getireler. Şu anda bu kullarınızın daha önce yaptığım özür, tövbe ve af dileme, söz verme ve yemin inanıldığı üzere geçerli ve sabittir. Saadetli padişahım tarafına önce ve sonra gizli ve açık, zerre kadar küçük isyan ve taşkınlığım, Allah'a sığınırım tahtınız ve saadetli hükümetinize zarar ve ziyan vermek gibi kötü bir niyetim asla yoktur. Bu vilayete fitne ve keder, karışıklık ve şer çıkarma niyetine gelmedim. Nasıl sevk edildiğimi saadetli ayağınızın toprağına bildirdim. 18 bin alemi gizli yokluktan var eden Allah'ın birliği ve büyüklüğü hakkı için, kainat serverinin peygamberliği ve kudreti için, bütün büyük peygamberler ve büyük velilerin ruhları için açıkladığım üzere sözümde doğruyum. Kalpten samimi olarak yemin ederim. İnanılması lütuf ve merhametinize aittir. Şahit olarak Allah yeter. Eğer kalbimde bulanıklık ve kötü niyet olsaydı, Amasya'da kaldığım zaman izleri ve belirtileri ortaya çıkardı. Hatta Erzurum'a gelince mümkün olduğu kadar bir yol ile adaleti koruduğum şerefli bilgileri dahilindedir. Eğer kötü niyet sahipleri tersine arz eylediklerse daha önce de olan ziyan, sırf kardeşime bulaşan hakaret davasıyla nefsin düşüncesizliği, şeytanın şaşırtması ile kötü iş kötü yol olup hata yol buldu. Benim saadetli padişahım, düşmez, sürçmez ve yanılmaz bir Allah. O konuda da ne kadar pişman olduğum Hazreti Allah'a malumdur. Vallahi ve billahi, şahın yaptığı ağırlama gözüme görünmeyip, gece gündüz devletli ve saadetli padişahımın sevgi ve muhabbeti, yardım ve lütfu, düşünce ve hayali gözümden ve gönlümden çıkmayıp, kalbimde nakşedilmiş olup vardır. Bu diyarda tam bir şekilde vahşet, dehşet ve nefret edip, gurbet ve ayrılık canıma yetti. Bütün gün işim ağlama, sızlama olup, gam ve kederden, ızdıraptan gözlerim kan dolmuş, yaşım nil ve ceyhun olmuştur. Zamanın olaylarına yetişemeyen hiçbir şey bilmezmiş. Oğlancıklar kullarınızın o saldırıda ve karanlık içinde, dağ ve geçitlerde kah aç, kah susuz çektikleri sıkıntı ve zahmeti anlatmak mümkün değildir. Şiddetten sonra fereç hikayesi bunların çektiklerine oranla bir örnek olup şu anda da yuvadan ayrı düşmek hasret ve ayrılık canlarına yetip gece ve gündüz işleri feryat ve figandır. Acaba devletli padişahımıza biz ne yaptık ki böyle öfkelenip gazap edip memleketinden sürdü diye dillerine tesbih etmişlerdir. Şimdi benim devletli, merhametli, lütuf ve ihsanlı çok padişahım ve sultanım. Hatamı bildim, suçumu itiraf ettim. Özellikle zamanın olayları ve çeşitli hallerle dolu feleğin hadiseleri bu kulunuzu gaflet uykusundan uyandırıp tecrübe ve sıkıntı dert putasında tam ayar etti. Benim ettiğim küstahlığa bakmanız, başına ve oğlancıkların hasretlerine merhamet ve şefkat ile saadetli padişahımdan başka bir sancak, memleket ve zam istemem. Sırf af lütfunla yine sancağımla yetinirim. Yüce Allah'ın izzeti ve büyüklüğü hakkı için insanoğlunun seçkini, peygamberlerin sonuncusu Mustafa'nın Allah'ın selamı üzerine olsun, kutsal ruhu, tüm peygamberler, veliler, takva sahipleri, büyük arş ve levh-i kalem için, Kabe-i Müşerrefe ve Medine-i Münevvere izzeti için, Hac'da ve Arafat Dağı'nda tevhid ehlinin ve Allah'a yakın meleklerin söyledikleri Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk hürmeti için, büyük ecdadının temiz ruhları için, yine mübarek, aziz, şerefli başınız için, iki cihan övüncünü bu konuda şefaatçi kıldım. Onların şefaatlerini kabul edip ben kulunuzun suç ve günahına af çizgisi çekip, suçumuzu bağışlayıp bu ayrılık ve haset diyarında komayın. Yine lütuf ve merhamet, iltifat ve şefkat bağı ile bu kış yine mekanımıza çekip götürmeye lütuf ve yardım buyurula. Hazreti Peygamber Safiyullah Adem, Allah'ın rahmeti ve selamı üzerine olsun, insanın atası olup bunca keramet ile Allah'ın dergahının makbulü iken, insanlık vasfı gereğince hata yapıp delalete düşmesi sebebiyle yüce kudret sahibinden ayrı düşüp, sonunda hatasını itiraf edip, yalvarıp özür dileyip günahı terk edip af dilediği için azap içinde kalmış ve sonra yakınlaşmıştır. Saadetli padişahım da ettiği gaza ve cihadı kadar din ve devlet düşmanları İslam ehline felaket ve zarar vermişlerken bir kere aman dilemekle şehin şaha yakışır acıma duyguları ortaya çıkıp affetmişlerdir. Ben kulun da insanlık vasfı ile bir hata ezeli takdir ile meydana geldi. O zamandan beri içten tövbe ile tövbe ederim. Umulur ki, dilediğince şaha yakışır lütuf ve ihsanlar meydana getirip, ben kuluna ve yakınlarıma merhamet ve şefkat edip, af ve lütuf buyurula. Ama benim devletli sultanım, lütuf ve merhameti bol padişahım. Ne olsa da ben kulunuz saadetli sultanım gibi yedi iklim padişahının oğlu ve kuluyum. Saadetli ayak toprağınıza yüzler sürüp yalvarma vereceğim budur ki, halk ve seçkinler arasında övünç ve itibar sebebi için yüce kutlu nameniz ile beylerbeyi veya bir güvenilir kulunuzu tayin edip gönderilmeye lütuf ve ihsan buyurula. Geldiği zaman bir an geciktirilmeyip şerefli emriniz üzere geri dönüp sancağımıza gideriz. Şimdiye değin çoktan adam gelmesini rica ederdim. Şöyle ki, saadetli padişahım, tam lütuflarında acele olarak bu tarafa güvenilir bir kullarını göndereler. Rahman olan Allah izin verirse, şah da rızamıza müsaade edip bekletmeyip göndermesi kesindir. Ümidim budur ki, bu kulunuzu inandırıp yüce ahitnameniz ile acele üzere bir güvenli kulunuzu gönderip yetiştirmeye lütuf buyurula. Vardığımda ömrüm oldukça devletli padişahımın şerefli rızaları üzerine olup, kardeşim Selim Han ile yüce fermanınız üzere barışıp, dostluk ve iyi geçinme üzere saltanatlarının ve hilafetlerinin devamı duasıyla meşgul oluruz. Rahman olan Allah izin verirse. Şu andan sonra doğru bağlılık, kulluk ve hizmet nasıl olur, şerefli gözleriyle göre. Eğer istersen eziyet, istersen ihsan senindir. Ne diyeyim? Bakisin, ferman senindir. Daima saltanat bahçeleri mekanın şahit olunan varlıksız zamanı, ihsanı taşan padişaha verilmiştir. Şiirli haberleşme. İyi bir şair olup şahi mahlasıyla şiirler yazan Şehzade Beyazıt, aşağıdaki şiiriyle de babasından af dilemişti. Ey seraser, aleme sultan Süleyman'ın baba, tende canım, canımın içinde cananın baba, Beyazıt'ına kıyar mısın benim canım baba? Bir günahım hak bilir devletli sultanım baba. Enbiya-i serdefter, yani ki Adem hakkı için. Hem dahi Musa ile İsa ve Meryem hakkı için. Kainatun serveri ol ruhi azam hakkı için. Bir günahım hak bilir devletli sultanım baba. Sanki mecnunan bana dağlar başı oldu durak. Ayrılıp bil cümle malum mülkten düştüm Irak. Dökerim gözyaşımı. Vah hasrete dadül fırak, bir günahım hak bilir devleti sultanım baba. Kim sana arz eyleye halim ey ya şahı kerim? Anadan kardeşlerimden ayrılıp kaldım yetim. Yok benim bir kere isyanım sana haktır allim, bir günahım hak bilir devletli sultanım baba. Bir nice masumun olduğum şeha bilmez misin? Anların kanuna girmekten hazer kılmaz mısın? Yoksa ben kulunla hak dergahına varmaz mısın? Bir günahım hak bilir devletli sultanım baba. Hak Teala kim cihanın şahı itmiştir seni? Öldürüp ben kulunu güldürme şahım düşmeni. Gözlerim nuru oğullarımdan ayırma beni. Bir günahım hak bilir devletli sultanım baba. Tutalım iki ölüm baştan başa kanda ola. Bu meseldir söylenir kim? Kul günah itse ne ola? Beyazıt'ın suçunu bağışla, kıyma bu kula. Bir günahım hak bilir devletli sultanım baba. Şahi. Kanuni oğlunun af dileyen bu şiirine aynı şekilde bir cevap vermişti. Ey demadem mazhar-ı tuğyan-ı isyanım oğul. Takmayan boynuna hergiz tak-ı fermanım oğul. Ben kıyar mıydım sana ey Beyazıt hanım oğul. Bir günahım dime bari, tevbe kıl canım oğul. Enbiya ve evliya ervah-ı azam hakkı için, Nuh-u İbrahim-i Musa ibn Meryem hakkı için, Hatem-i asar-ı nübüvvet fahri alem hakkı için, bir günahım dime bari tevbe kıl canım oğul. Adem adını itmeyen mecnuna durak, kurb-i taatten kaçanlar daima düşer ırak. Tan değildir dirisen, vah hasreta dadül fırak, bir günahım dime bari tevbe kıl canım oğul. Neş'et haktır nübüvvet, ram olan olur kerim. La tekul üf tavlini inkar eden kalır yetim. Ta'ate isyanı alimdir, hüdavendi kerim. Bir günahım dime bari, tevbe kıl canım oğul. Rahmü şefkat zıb-ı iman olduğunu bilmez misin? Ya demi masumu dökmekten hazer kılmaz mısın? Abd-i azat ile hak dergahına varmaz mısın? bir günahım deme bari. Tevbe kıl canım oğul. Hak reayayı mütiye rai itmiştir beni. İsterim mağlup iden anama zieb-i düşmeni. Haşa Allah öldürürsen bir günah nagah seni. Bir günahım deme bari. Tevbe kıl canım oğul. Tutalım iki elin baştan başa kanda ola. Çünkü istihbar edersin biz de af içsek ne ola. Beyazıt'ım suçunu bağışlarım gelsen yola. Bir günahım deme bari. Tevbe kıl canım oğul. Muhibbi. Şehzade Beyazıt'ın öldürülmesi. Şehzade Beyazıt İran'a sığındığı sırada Şah Tahmasp bu habere çok sevinmişti. Kazvin'e giderek şehzadeyi bizzat karşıladı. Bir süre sonra Kanuni Sultan Süleyman ile Şehzade Selim'den Şehzade Beyazıt'ın kendilerine teslim edilmesi yönünde mektuplar geldi. Şehzade Beyazıt Şah Tahmasp'a kendisini teslim etmemesini ve babasıyla arasını bulmasını rica etti. Şah bu teklifi kabul ederek Kanuni Sultan Süleyman'a bu yönde bir mektup yazdı. Sultan Süleyman asi şehzadenin yanında bulunan adamların öldürülmesi halinde bu teklifi kabul edebileceğini bildirdi. Şah Tahmasp bir ziyafet sırasında Beyazıt'ın bütün adamlarını öldürterek şehzadeyi ve oğullarını hapse attırdı. Şah Tahmasp'ın oğlu bundan sonraki niyeti elindeki esirini pazarlık aracı olarak kullanıp ezeli düşmanı Osmanlılardan pek çok konuda taviz koparmaktı. Bundan sonra iki hükümdar arasında teslim şartları konuşulmaya başladı. Pazarlıklar sonucunda Kanuni Sultan Süleyman Şah Tahmasp'a 1 milyon 200 bin altın ödemeyi ve Kars Kalesi'ni de İran'a bırakmayı kabul etti. Şehzade Selim de padişah olduğu zaman Şah ile yakın dostluk ilişkilerini devam ettireceğini taahhüt ediyordu. Anlaşma gereği 16 Temmuz 1562'de Şehzade Beyazıt ve oğullarını teslim alacak elçiler Kazvin'e vardılar. 23 Temmuz'da Şehzade Beyazıt, Şehzade Selim'in çavuşbaşısı Ali Ağa'ya teslim edildi ve hemen oracıkta boynuna kement geçirilerek boğuldu. Ölmeden önce son bir kez oğullarını görmek istemiş ancak buna izin verilmemişti. Ardından 4 oğlu da aynı akıbete uğradı. Öldürülen şehzadelerin cesetleri Sivas'a getirilerek surların dışında defnedildi. Daha sonra Şehzade Beyazıt'ın İran'a kaçarken annesiyle birlikte Amasya'da bıraktığı 3 yaşındaki oğlu da boğduruldu. Şehzade Beyazıt'ın katlinden sonra Şah Tahmasp'a sadece 500 bin altın verildi. Kars Kalesi ise teslim edilmedi. Şehzade Beyazıt isyanı Osmanlı devlet düzenine büyük tesirler yaptı. Tüfeğin kullanımı halk arasında yaygınlaştı. Devlet otoritesini tesis etmek için İstanbul'un dışında Anadolu şehirlerinde Yeniçeri bulundurulmaya başlandı. Ayrıca eskiden padişahların bütün oğulları ve torunları şehirlere vali olarak gönderilirken bu olaydan sonra sadece şehzadelerin en büyüğüne sancak verilmeye başlandı.